Ayrım 6. Toprak acıkınca 2. Erol Toy. Sayfa 101. Vasili olanları Şeyh Mehmet Efendi'den öğrenir öğrenmez ellerini ovuşturarak fırladı. Keçici Salih'in ardında olduğunu bilmiyor. Tekkeden hızla çıktı, sokakları ivecenlikle açtı. Evine koştu. Raporunu hazırladıktan sonra Kostas'a haber iletmek amacıyla değirmen yolunu tuttu. Yarı yola gelince cayırtıyla durakladı. Uzun bir süre silah seslerini dinledi. Artık değirmene gitmesinin bir anlamı yoktu. Belli ki vuruşma var orada. Bir an önce uzaklaşmalı. Kimselere görünmeden raporu iletmeli kumandana. Hem de burada olanları ekleyerek. Tekrar evine girdi. Salih o evine girinceye kadar bekledikten sonra Paşazade'nin konağına yollandı. Kızanların bir ikisi nöbetçi kalmışlar konakta. Beyimiz yok dediler. Dönüyordu ki istersen geç bekle neredeyse gelir diye tamamladılar. Selamlığa girdi, kahve koşturdular. Gece yarıyı aşarken elbiseleri tozlanmış, yüzlerinde çamur izleriyle Paşazade ve Milis'e ayrılanlar sökün ettiler. Şaşırdı Salih, sonra toparlandı. Yoksa dinlediği cayırtı bunların silahlarından mı çıkmıştı? Anlattı olanları. Gavur evine kapandı diye bitirdi sözlerini. Mustafa Bey'in yüzünde belli belirsiz bir gülüş geçti. Sonra bulutlandı. Biraz adam ayırmalıydı. Ya da öteki beylere söylemeli, kentin içinde olup bitenleri bir iyice izlemeliydiler. Bugün Vasili, yarın bir başkası. Kaynayacaktı bu kazan. Bunu önlemeliydiler, yoksa yaptıkları işler yarıda bozulabilirdi. Yine de keyifliydi. Umduğundan iyi gitmişti baskın. Ve Rum delikanlıları ilk kez savaşın ne demek olduğunu öğrenmişlerdi. Bir daha kolaylıkla kıpırdanamazlardı. Tez duyulurdu Kostas'ın başına gelenler. Sabah olmadan yola düşmeliydi. Çiftliğe kadar varıp oradan aşmalıydılar Gözlü Baba'yı. Sonra Salihli ve daha öteleri. Kalktı. Yolcu yolunda gerek Salih Usta, bize izin. Sen bu anlattıklarını kumandan bey ile Akif Bey'e söyle. Gözümüzü arkada komasınlar. Biz cephe açmaya gidiyoruz. Onlar kenti korusunlar, siz de boş bırakmayın. Baş üstüne beyim, anlatırım. Hadi kal sağlıcakla. Tanrı gazanızı mübarek etsin. Amin. Topal Ali kendisi de milisler arasına katılınca kalaycı ile konuşmaya daldı. Ben gidiyorum yoldaşlarla. Gayrı köye haber iletmesi senden. Bizim oralıkta birini bul, varsın köye. Anlatsın olanları bir bir. Benim sağ olduğumu ve de savaşa girdiğimi söylesin. Köylü sakın olsun ki inmesin kente. Ne olur ne olmaz. Bakarsın yitirir bizi düşman, dönemeyiz. Sersebil olmasınlar burada. İlet bunları bizimkilere. Şu cepheyi açalım, ben dönerim. Tabii Tanrı sağ kalmamı yazmışsa. Kendim gider, görüp duyduklarımı anlatırım. Sen hiç tasa etme. Yakındır Bayındıroğlu gelir. Bugün yarın gözünden al. Yaman bir adamdır. Gelirse bana mutlaka uğrar. Bildim. Bakkal değil mi o Derbent'te? Hah işte o. Söylerim ona. Kaç saatlik yol. Bir uğrayıverir. Sağ ol. Sonra onları bırakıp Toptepe yoluna düşmüşlerdi. Artık gerisini kalaycı yapardı. Kendisi gitmiş gibi giderdi haberi. Köylüsü tasadan kurtulurdu. Kurtulabilirse. Bu yaz inemediler mi ovaya? Halleri bitikti. Bitikti ya. İnmenin de mümkünü yoktu ki. İsmail koşarak girmişti Paşazade amcasının konağına. Kosti'nin yaptıklarını bir kez daha anlattırdı ona Mustafa Bey. Geçtiği yolları, hangi değirmene gittiğini yeniden tanımlattırdı. En küçük ayrıntılarına varıncaya. Sonra da hadi bakalım doğru evine dedi. İsmail değirmene gideceklerini anlayınca direndi, o da gitmek istiyordu. Bir savaşın nasıl olacağını görmeliydi. Eğer götürmezse amcası arkalarından gelirdi. İsmail'i kararlı görünce Paşazade peki dedi. Git Ali amcanın yamacından ayrılma. Uçuyordu İsmail. 14 yaşındaydı ama savaşa giriyordu. Bir savaşçı oluyordu. Topal Ali hiç sesini çıkarmadan gülümsedi. Paşazade ile fısıl fısıl bir şeyler konuştu. Sonra silahını tartarak tepenin arkalarına düştüler. İsmail kentli olmasına, yaşamının her baharı bahçe arasında geçmesine karşın buraları hiç bilmiyordu. Bir yamacı tırmandıklarında savaşın başladığını duydular. Sonra yamacın ucuna gelince karanlıkta silahların alevlenişini gördüler. Arkın suyu yandaki dere yatağına akıtılmıştı. İlkin orayı kapadılar, sonra bentlerin kapaklarını açıverdiler. İsmail hemen yapacaktı bu işi. Bentin içinde sürtünme sesleri duyunca bekledi Topal Ali. Sesler iyice yaklaşınca bırakıverdi suyu. Dönerken direnmesine zaman bırakmadı Mustafa Bey. Hadi bakalım dedi bu kez sert sert. Doğru eve yoksa şaplığa yersin. Rum iriminin önünde durdu İsmail. Uğrasa mıydı Maria ablasına? Dayanamıyordu, dayanamayacaktı artık. Anası döneceğini ummuyordu nasılsa, beklemezdi. Babası beylerle ayrılmıştı. Onun kaldığını görerek o da beklemezdi. Bir uğrasaydı şimdi, bir yoklasaydı. Neden bulanmamıştı iki gündür? Neden çağırmamıştı kıyıdan? Kendisi kıyıya gitmemişti ki. Gitmesin, eve girip çıkması noksan değildi ki. Bir geldiğinde işaret ediverirdi. Şöyle gözlerini süzerek bir baksa anlardı İsmail. Hemen koşardı Maria ablasına. Belki unuturdu Kosti'yi o zaman. Unutmuştu bile, korkmuyordu artık, işe bak. O vuruşmayı görmesi gerekirmiş. Yoksa ölümün bu kadar doğal olduğunu nasıl öğrenecek? Vuruşmayı görmemişti o, tam anlamıyla bilmiyordu. Ama yine de duyduğu kadarı. Ve yamaca tırmandıktan sonra arka kapıdan zıplayan adamın birden yere yuvarlanması. İşte o kadardı yaşamın sonuçlanması. Kosti de öyle gitmemiş miydi? Bir iki çırpınma, kalın ensesini yastıktan kurtarma çabası, sonra mosmor kalıvermişti. Neden aramıyordu Maria ablası? Hani sensiz ölürüm diyordu. Hani seni çok seviyorum İsmail'imu. Seven insan böyle mi ederdi? Kendisi kaçırmamış mıydı Maria'dan? Hiç aramamış mıydı? Aramamıştı. Kadının suçu yoktu ki. Kim bilir komşusu papaz öldü diye nasıl üzülmüştür. Oh olsun. Söz vermişti papaza. Bekle demişti. Demek onu seviyordu. Demek İsmail'i atlatıp ona gidecekti. Zaten niye öldürmüştü papazı o? Salt bunun için değil mi? Bunun için. Öyleyse ne umuyordu Maria ablasından? O papaz öldü diye belki kendini sorumlu tutuyor. Belki kaçırılmış mutluluğa yanıyor. Bu yüzden aramıyor İsmail'i. Demek papazı kendine üstün tuttu ha. Oh olsun, ne iyi etti. Gidecek şimdi. Gidip alay edecek. Ne güzel oldu diyecek. Sen beni bırakıp gider misin? Gitmeyi kurar mısın? Oh olsun işte, papaz öldü. Ben de istemiyorum seni artık. Dokunma. Benim güzel Maria ablam değilsin. Sevmiyorum seni. İrem'in köşesine dikilmiş kalmış. Sokaklarda kimseler yok. Karşıda tekke, tekkenin küçük kare kovuğundan sızan ince bir ışık. Ve alabildiğine karanlığın yalnızlığı. Gitmeli, kusmalı içindekini. Anlasın Maria ablası. Anlasın ki İsmail oyuncak değil. Gitti. Kapının önünde tekrar bakındı çevreye. Tırkaza bağlanıp küçük bir delikten kapının dışına çıkan ve açılmasını sağlayan kapı sırrımı içeri çekilmişti. Ama iyi bilirdi. Maria'nın evinin kapısı yukarı doğru kaldırıldığında tırkaz yatağından çıkar kapı açılırdı. Omuzladı, açılıverdi. İçeri girince başını salladı. Hiç korkusu yoktu bu kadının. Bir gelen olsa uykusunda kıtır kıtır keserdi. Bozgun vardı kentte. Yine de kapısını dayaklamadan yatıyordu. Kol demiriyle iyice dayakladı kapıyı. Ayaklarının ucuna basarak bahçeyi geçti. İç kapının mandalına elini uzattı. Trink, kapı açıldı. Maria yüzü koyun yatmıştı yatağına. Mayıs sonunun ilk yaz ılımı yorganın ağırlığını arttırmış olmalı, yana kaymış. Ve tüm akça pakçalığıyla ortaya çıkmış tombul bacakları. Sırtındaki ince basma gecelik her nefes alışınca kıvrımlanıyor. Tıkırtıyı duyarak başını çevirdi. Uyanıvermişti. İlkin korkuyla dikildi. Elleri farkında olmaksızın göğüslerini kapadı. Kim o? Sonra tanıdı geleni. Sıcaklığının tüm enginliğiyle kollarını açtı. İsmail'i mu? Maria ablam. Koştu İsmail. Yılların özlemiyle kucaklaştılar. 24. Ali gideli 10 gün oluyor. Köylü tasa içinde. Sabahtan akşama yolu gözlüyorlar. Köy çocukları bir iş bulmanın çalımındalar. Pınarın altına kadar izinsiz inebiliyorlar. Hatta içlerinde bunlardan çok ötedeki tepeye kadar uzananlar var. Sanki Topal Ali'yi ilk gören ödül alacak. Öylesine önem veriyorlar buna. Ve köyden kaçışın gerekçesi olarak söylediklerinde anaların dayağından kurtuluyor çocuklar. Giderek üzünç kaplıyor tümünü. Bir gitti Topal Ali, bir daha görünmedi. Tümü biliyorlar. Kent bu denli ırak değil. İnsanlarla konuşup iş selamını getirmek hiç bu kadar güç değil. Her zaman böyle yapmazdı. Hiçbir zaman böyle yapmazdı Topal. Gittiğinin 6. bilemediğiniz 7. günü yüzünde gülücüklerle dönüp gelirdi. Oysa bir kez. Hani içlerinden biri hacca gitseydi de gecikseydi böylesine meraklanmazdı köylü. Kervan gecikti derlerdi. 6 aylık bir yol ki abi. 6 ayda birer saat gecikme olsa bir ay eder. Sonra yollarda, bellerde kim bilir neler oldu. Bir kervan bozana, bir eşkıyaya tutuldular, vuruştular. Belki oralarda gitti, kutsal bir yolculuğun kurbanı oldu, kim bilir. Darısı başımıza derlerdi hatta. Doğru Tanrı'ya ulaştı derler, avunurlardı. Ama bu öylesi değildi. Topal Ali sakat bacağında bir yılın umudunu sürüklüyordu. Ekmek muşlusunu taşıyacaktı kentten. Gelecek yılı onun haberleri hazırlayacak. Ürün bolsa ovada kazançları çok, erzakları bol olacak. Kötüyse daha şimdiden kendilerini açlığa alıştırmaları gerekecekti. Fakat ne iyi ne de kötü bir haber yoktu. Haberden geçtik, Topal Ali'nin kendisi yoktu. Gidip gelmezlere karışmıştı. Yiğitler arasında bir yer ayırtmıştı sanki kendini. Başına geleceği biliyor da köylünün üstelemesine karşın onun için kıpırdamıyordu demek yerinden. Kent yolunu iyi bilen birkaç genç gidip bakmak istediler, izin vermedi Süllü. Topal Ali'nin yolu hiç belli olmazdı. Bir bakarsın her zaman gidip geldikleri yola düşmüş. Bir bakarsın bir başka dağlı bulmuş, dağın öte ucundan dolaşıp gelir. Buluşamaz, bir yerlerde kavuşamazlar onunla. Hele biraz beklesinler. Bakarsın yoldadır. Bakarsın onlar onu konuşurken çıkıp gelmiş. Kestirilmez onun nereden gidip nereden geleceği. Kendinden bilir. Bazen bir kaptırırdı eskiden. Bakardı ki kentin altına düşmüş. Bazen de bile bile bazı tanıdıklara uğramak için köyü kovalıyor. Eğer bir iki gün daha görünmezse kendisi iner bakar. Söz işte köylüsüne. Kendince yeterli zaman beklediler mi yola düşecek. Ne var ne yok, nerede kaldı öğrenip gelecek. Bakarsın çapraşık işler var kentte. Takıldı kaldı Ali. Ne olsa bir köyün dayı başısı sayılır. Fikrini sormaları gereken bir şeyler oldu. Söylediklerine kendi de inanmıyordu Süllü. Kent akıllı adam bostanıydı. Onların bir fikri mi sorulurdu ki orada? Belki zengin olsalar, güçlü olsalar bir fikri, incir çekirdeği kadar aklı olmasa da sorarlardı o zaman. Irgat adamın düşüncesini kim neylesin? Amaç köylüsünü kandırmak olunca başka türlü konuşamaz ki. Biraz da kendini kandırmak istiyor üstelik. İnanmak istiyordu söylediklerine. Dua ediyordu içinden. İnşallah öyle olmuştur. Öyle olmuştur da ondan geç kalmıştır diye. Köylü şimdiye değin her dediği çıkan Süllü'ye inanıyor. Yatışıyor biraz. Ve onca yeterli süre içinde beklemek üzere söyleşinin konusunu kaydırıyor Ali'den. Ne ki biraz sonra söz tekrar açılıyor. Süllü demin söylediklerini güçlendirmek ister gibi bakalım diyor. Beylerin tümü kentte mi? Zengin kişi onlar. Bakarsın biri çekip gitmiştir. Büyük büyük kentlerde gönlünü oyalıyordur. İşi yok mudur adamın? Yok mudur ki Topal Ali'yi bekleyecek? Bey kişi Topal Ali'yi beklemez. Ama Topal Ali onu beklemek zorunda. Ali bilmez mi bunu? Bilir. Bildiği için de bekliyordur. Ne yapsın garip? Köylünün 5 kuruş fazla kazanması ondan sorulur. Bak bu doğru işte. Deminki çapraşık işi sormalarından daha iyi bir neden. İnanıyor köylü. Bir iyice inanıyor bu kez. Süllü de. Köye acele haber ileteceğim diye bir bağ yitirsin miydi Ali? Köylü beklerdi. Yıllarca, yüzyıllarca beklerdi hem de. Bağ sahibi beklemez. Bakar Ali dönmüş köyüne. Dayı başı yok değil ya kentte. Biri olmazsa biri daha. Çevirir, bu yıl benim bağda sen al deyiverirdi. Parayı veren düdüğü çalar demişler. Parayı veren kim? Bağ sahibi. Öyleyse işçi de çok, adam da köyde. Hem köylünün beklemesinden ne çıkar ki? Bir okka tuz parası mı yoksa bir arşın bez bedeli mi? Hiçbiri. Beklesinler işte. Kızdıkça sövsünler, bağırıp çağırsınlar ve beklesinler durmadan. Süllü sözün tekrar kaymasından kıvançlı Gazi Kerim'e döndü. Anlat bakalım Kerim Onbaşı. Sonra nasıl oldu? Topçunun Yusuf'a atıldı sonunda. Yahu Onbaşı hep anlatırsın anlatırsın başka öyküleri anlatırsın. Şu ayağını nasıl yitirdin? Gazilik beratını nasıl aldın? Bir de onu anlatsana. Kerim'in gözleri yokluğu belli olmayan bacağına kaydı. Köylününkiler de. Ters ters baktılar Yusuf'a. Tümü de merakından çatlıyordu bu konuda. Ama bacağının durumunu anımsatmamak için sormuyorlardı. Yusuf'un patavatsızlığına hem kızdılar hem sevindiler. Nasılsa bir gün anlatacaktı. Bir gün önce anlatsındı şunu. Hem böylelikle bir daha bacak sözü açılmaz. Ya da Kerim'in yanında bacak sözü etmekten korkan köylü rahat rahat konuşurdu artık. Anlatayım be Yusuf emmi. Bak nasıl oldu dinle. Hani demiştim ya ben Gelibolu'daydım. Düşman ilkin Sedbül Bahir'i toz duman etti. Sonra bizim başımıza Kemal'i verdiler. Kumandan olarak. İngiliz gemi gemi asker çıkarıyor bayıra. Toplarının ağzını dayamış ki tepeler hallaca düşmüş pamuk gibi atılır. Biz Conk Bayırı'ndayız. Yiğidim Kemal toplamış bütün subayları başına. Bir gün ki dil yetmez anlatmaya. Ama yine de çalışayım biraz. Sesi kulaklarımızda çınlıyor. Düşman bu tepelere tırmanmamalı dedi. Bu tepelerin ardı İstanbul. Burası gitti mi belliin ki İstanbul'da gitti. Görev bize düşüyor asker. Bu görevi sonuna dek yapacağız. Yahu nasıl yaparız diyoruz biz. Kolay mı? Önümüz alabildiğine düşman. Ardımız tepeler. Ve silahlarımızın mermisi sayıyla verilmiş. Kumcuk gibi kaynayan düşmana ne yapabiliriz? Geçmişi tenekeli, sanki bedava bulmuş top mermisini. Öyle savuruyor ki gemiler toz duman. Askeri de öyle, taşlara kurşun sıkıyor korkudan. Bayır adı üstünde bir yamaç, tırmanıyor kefere. Ulan dur diyoruz, dön geri. Dinleyen kim? Başını çıkaranın alnında tarak izi gibi delik açıyor makineliler. Ve kumandanımız Yiğit Kemal'in sesi çınlıyor. Sanki bizim aklımızdaki soruya cevap verir gibi. Ölerek, diyor. Şimdi size ölmeyi emrediyorum. Ve geçiyor mu öne kendisi? Sabah alacasının aydınlığa döndü döneceği bir sıra. Kamçısını dikip duruyor mu? Sen şimdi asker olsan ne yaparsın? Ölürsün değil mi? Gözünü bile kırpmadan ölürsün. Kumandanın elinde kamçı, düşmanın tüm ateşinin karşısında dimdik duruşu, gel de coşturmasın seni, oynatır bile. İşte bizi de oynattı. Süngüleri taktık. Bayır aşağıya bir bıraktık ki kendimizi yoldaşlar. Çığ nasıl iner yamaçtan, işte öyle. Yuvarlanır gibi gidiyoruz. Ummuyordu bunu kefere. Tebdiri şaştı. Sangı bengi oldu. Didiriyor kurşunu aşağıdan yukarı. Didiriyor ya, dinleyen kim? Akıyoruz biz. Giderek artıp güçlenerek iniyoruz yamaçtan. Gayrı savaş değil yaptığımız. Bir boğuşma ki görmeyene seza. Unutmuşuz kendimizi. Asker kumandan gitmiş. Tek şey var gözümüzde, vuruşmak. Vuruyoruz, vuruluyoruz ama hiç durmuyoruz ha. Akıyoruz babam akıyoruz. Sanki bir seliz biz. Ve bir an önce deryaya kavuşma özlemiyle önümüze geleni silip süpürüyoruz. Düşman bizden fazlaymış, güçlüymüş. Düşünen kim? Hem düşünme diye bir sözün konusu dahi edilemez. Ne dedi kumandanımız? Size ölmeyi emrediyorum. Öyleyse asker olarak bizim ödevimiz ölmek. Ancak o zaman buyduğu yerine getirmiş olacağız, değil mi? Nefesleniyor. Bir sigara yakıyor. Atsızın çetele zamanı gelmiş olmalı. Fincan tıkırtılarını dinliyor bir süre. Sonra kaldığı yerden heyecanının doruğunda devam ediyor. Kurşunlar vızıldıyor. Top mermileri susmuş. Kefere kendi askerini kırmaktan korkuyor. Aradığımız bu. Yeke yek kalmışız yoldaşlar. Durulur mu? Ver yansın ediyoruz süngüyü. Deşili veriyor karınları. Yaralı veriyor alnımız. Birden ayağım ağırlaştı. Sekmeye başladım. Öyle dalmışım ki savaşı, ayağımın farkında değilim. Bir siper atlarken bir küçük sızı duyduydum. Sıyrıldı galiba dedim kendi kendime. Meğer Herifçioğlu mermiyi kemiğe mıhlamış. Sonra doktor dedi ki orada yıkılıp kalsaydın yitmezdi bacak ama çok sürünmüşsün. Mermi kendi basıncınla kemiği dağıtıncaya kadar devam etmişsin, kesmek gerek. Herkes kelleyi verdi bre doktor dedim. Bir bacağın sözü mü olur? Öyle bir kumandan olsun yine. Ölüme marş marş çeksin. İşte bu yarım bacak yok mu? İnanın aynı hızla koşuya girer. Büyük bir kumandan olmalı Kemal. Hiç duymadım böyle buyruk. Bizim Gazi Osman Paşa arş yiğitlerim derdi. O da en büyük bir kumandandı. Ama ölümü buyurmak hiç duymadım. Genç olsaydım doğrusu böyle bir kumandanın buyruğunda vuruşmak isterdim. Değil mi Süllü dayı? Sen savaş görmüş insansın. Hem de en büyük savaşlardan birini. Nasıl dalıyor insan? Kendinden nasıl geçiyor? Yaralanıyor da acısını duymuyor. Asker bir kez ölümü göze aldı mı artık tek başarısı vardır, ölüm. Ne ki denmiş, asker onu yapar. Öl demiş kumandan, ölelim demiş asker, tamamdır. Biz destan gibi duymuştuk Çanakkale'yi. Demek doğruymuş. Bir koca birliğin ölüme koşması nasıl güzel bir iştir Tanrım. Elbet o yüce size verir karşılığını. İster gazi olun ister şehit. Bunun armağanını alırsınız. Gazi Kerim'in öyküleri en büyük yardımcısı Süllü'nün. Kahveye çöndüler mi hemen açıyor sözü. Açıyor ya, 10 günü de geçince köylü kararıyor. Daha çok da Meryem kararıyor. İlkin oğulluğunun yakasına yapışıyor. Sen nasıl bir evlatsın ki baban günlerdir yitiklerde aramıyorsun. İsterim efemi, diyor. Senden ve de köylüden. Bulun. Git Süllü dayıya. Anlat böyle böyle ki analığım babamın aranmasını diler. Yatıştırdı Süllü onu da. Güzel konuşurdu zaten. Cennetten, sevaptan söz etmeye başladı mı ağzının içine baktırırdı kişiyi. Yine öyle oldu. Köy, köylünün rızkı, cennet, sevap dizelendi kelimeler arasında. Öylesine dizelendi ki merak etmekten utanır oldu Meryem. Başını eğdi, döndü damına. Çatınıp oturdu. Gün döndü, bir kez daha döndü. Artık köylünün yüzü kent yolundan dönmüyor. Süllü kendi kendine kuşkulanıyor. Kuşkusunu belli etmeden köylüsüyle konuşurken gelir diyor. Şimdi olsa olsa Hacı Musa'nın değirmenindedir. Benim eski dostum, savaş yoldaşım. Konuşuyorlardır. Kentten aldığı haberlere onunkileri ekliyordur. Şimdi Derbent ötesinde olmalı. Hep yanılıyor. Tüm hesapları yanlış çıkıyor. Bir iş var bu topalın başında. Hem de öyle bir iş ki bir haber bile iletemiyor. Kaç zamandır Derbent'e de inmiyorlar ki? İnseler öğrenirler. Derbent'in ilişkisi kendilerinden çok fazla kentli. Hele Bayındıroğlu ayda bir mutlaka iner kenti. İner ve bakkal aracı düzer. Acaba inip bir yoklasalar mı? Bak bu iyi fikir. Süllü bir sabah çıksa erkenden öğleye varır Derbent'e. Ne olup bitiyor bir bir anlar döner geri. Kente inemese de Derbent'ten öğrenir ya. Bir iki gün daha bekleyecek. Yine bir haber çıkmazsa inecek Derbent'e. Topal Ali köylüsünün kendisini nasıl dört gözle beklediğini biliyor. Başına bir iş gelmiş bile olsa biriyle haber iletmesi gerekli değil mi? Kalleşlik bu yaptığı. Hiç kuşkusuz kalleşlik. Ya gerçekten haber bile iletemeyecek bir iş geldiyse başına? Daha giderken yardan aşağı kaydıysa? Kaymaz. Gözü kapalı bulur yolu. Ya uğrular? Bir karanlıkta kıstırıp çarptıysa Ali'yi? Uğrular tutmaz onu, okunmuştur, doğalıdır. Eşkıya? Bakarsın tersten yakalandı. Bilmezliğe vurdular. Yine de bir tanıyan, bir bilen olur, haberi gelir şimdiye. Artık sövgüler haklı. Ali'nin gelmesi uzadıkça bir yıllık yaşam umudu da azalıyor. Köylü bunu düşünür. Köylünün başına geçmiş kişi iki eli kanda olsa bu müşriyi getirmek zorunda. Yoksa ne diye baş bellediler onu? Suç Süllü'de zaten. Bir sallamadan bulamadı. Haberi tezden iletecek birini seçmeli de bacağını ardında sürükleyen Ali'yi buldu bula bula. Köylü bunları söylemekte haklı olduğu için ilk kez kendisini de suçladıkları halde boynunu büküyor Süllü. Ses edemiyor. Karşı çıkamıyor söylenenlere. Ekmek derdi kolay değil ki. Meryem tasalı. Efesi gecikti, köylü kızıyor. Köylünün kızgınlığı umrunda mı? Değil. Asıl Meryem kızıyor. Kızmaktan çok tasalı bir özlem bu. Sarıkaya Pınarı'na kendisi iniyor. Testiyi aldığı gibi Pınar'a uzanıyor durmadan. Öyle geçiyor. Akşam tepeleri morartıyor. O hep Pınar başında. Elleri gözlerine siper olmuş kent patikasını gözlüyor. Efesi çıkıverecek karşıdan. Eşeğinin üstünde, dudaklarında muştulu türküler. Ama yok, görünmüyor bir türlü. Patika ince sarımtırak bir dolak gibi kavruyor tepeleri. Gitgide inciliyor, kıvrım kıvrım, kirli kirli sırıtıyor. Güneşin son ışıkları altında daha bir belirgin sırıtması. Sonra bir unutulmuşluğun içinde yitiyor, karanlığa karışıp gidiyor. Oysa bir uçtan görünüverse Efes'i, hemen gün ışıklanacak patika, aydınlanacak. Gün uzadıkça umudu kısalıyor Meryem'in. 6. ayrımın sonu, sayfa 119.